Bölüm 8.
Bay Golyatkin, ertesi sabah her zaman olduğu gibi saat 8'de uyandı. Uyanır uyanmaz dün akşam olanları anımsadı ve yüzünü buruşturdu. Yataktan kalkarken, dün akşam ne aptallıklar ettim, diye düşünüyordu. O arada konuğunun yattığı yere baktı. Odada, konuğunun da yatağının da olmadığını görünce çok şaşırdı. Neredeyse, ne oluyoruz, diye haykıracaktı Bay Golyatkin. Neler oluyor? Bu yeni durum ne anlama geliyor şimdi? Bay Golyatkin şaşkınlıktan ağzı açık, dün akşam konuğu için hazırladıkları yatağın şimdi boş yerine bakarken kapı gıcırdayarak açıldı. Petruşka kahvaltı tepsisini getirmişti. Kahramanımız, konuk için dün akşam hazırladıkları yatağın yerini göstererek zor duyulan bir sesle ''Nereye gitti?'' ''Nereye?'' diye sordu. Petruşka önce hiçbir şey söylemedi. Efendisine bakmamıştı bile. Yalnızca başını çevirip sağ köşeye bakmıştı. Öyle ki Bay Golyatkin de ister istemez aynı yere bakmak zorunda kalmıştı. Ancak bir anlık sessizlikten sonra Petruşka kısık ve kaba bir sesle ''Efendisinin evde olmadığını'' söyledi. Bay Golyatkin doğrudan hizmetçisinin gözlerinin içine bakarak kesik kesik ''Aptalsın sen Petruşka'' dedi. ''Efendim benim.'' Petruşka karşılık vermedi. Ama Bay Golyatkin'in yüzüne öylesine bakmıştı ki Bay Golyatkin kulaklarına kadar kızardı. Küfürden farksız, sitem dolu, aşağılayıcı bir bakıştı bu. Eli ayağı boşaldı derler ya, öyle olmuştu Bay Golyatkin. Petruşka sonunda ötekinin 1,5 saat önce çıktığını, beklemek istemediğini söyledi. Kuşkusuz öyle olmuş olabilirdi. Petruşka'nın yalan söylemediği belliydi. Aşağılayıcı bakışı da, saygısız konuşma tarzı da o can sıkıcı olayın bir sonucuydu. Ama yine de ortada tatsız bir durumun olduğunu, kaderin ona hiç de tatlı olmayan bir başka armağan hazırlamakta olduğunu belli belirsiz de olsa hissediyordu. ''Pekala, bakarız.'' diye geçirdi içinden. ''Göreceğiz. Zamanı gelince her şeyi öğreneceğiz.'' ''Ah Tanrım!'' Kendisininkine benzemeyen bir sesle inlemişti. ''Niçin evime davet ettim onu? Ne akla hizmetle yaptım bütün bunları? Doğrusu, onların aşağılık ilmiğine kendim sokuyorum kafamı. O ilmiği bile kendim hazırlıyorum. Ah kafam, ah! Evet, küçük bir çocuk gibi, saf bir kalem odası memuru gibi, rütbesiz bir odacı gibi, seciyesiz biri gibi, kişiliksiz bir süprüntü gibi tutamıyorsun kendini Golyatkin. Dayanamıyorsun. Dedikoducunun tekisin sen. Çenesi düşük bir karı. Değerli dostlarım benim. Adi herif bir de şiir yazdı bana. Sözde bana aşıkmış. Ah, şimdi olacak ki. Buraya bir daha gelecek olsa kapıyı göstermez miyim ben o adi aşağılık herife? Adam kandırmak için herkesin başka bir yolu ve sistemi var demek. Benim bu kısıtlı maaşımdan da bu kadar koparılabildi işte. Ya da herhangi bir şekilde gözdağı vermeliyim ona. Söz gelimi, şunu göz önüne alacak olursak diye anlatmalıyım ona. Dairenin kirasını, yemek masraflarını yarı yarıya ödemeliyiz. Ayrıca parayı peşin vermelisin. Hayır, olmaz. Allah kahretsin, olmaz. Bana yakışmaz. Hiç de kibar bir davranış olmaz bu. Peki şöyle olabilir mi? Petruşka'ya öğretsem, o soğuk davransa ona, saygısızlık, kabalık etse, böylece uzaklaştırsa onu buradan, nasıl olur? Kapıştırsam onları. Hayır, kahretsin, olmaz. Tehlikeli olur. Evet, olaya bu açıdan bakacak olursak, hiç de doğru olmaz. Evet, hiç doğru olmaz. Peki ya gelmezse? Böylesi daha kötü. Dün akşam her şeyimi yalan doğru anlattım ona. Ah, çok kötü, çok kötü. Of, durum iyi değil. Ah, benim şu akılsız kafam. Öğrenmem gereken hiçbir şeyi öğrenemiyorsun. İşin arkasında ne var anlayamıyorsun. Ya gelir de önerimi kabul etmezse? Allah bere de gelse. Gelirse çok sevineceğim. Gelse ne iyi olurdu. Bay Golyatkin çayını yudumlarken 1/2 duvar saatine bakarak böyle düşünüyordu. 9:15 var. Gitmeliyim artık. Ne olacak bu işin sonu? Bir şeyler olacak sanırım. Arkadan ne dolaplar dönüyor. Bilmeyi çok isterdim. Evet, bir işler çeviriyorlar orada. Önce onların niyetini, ne yapacaklarını öğrenebilseydim. Bay Golyatkin dayanamadı artık. Yarısına geldiği piposunu bıraktı, giyindi, daireye gitmek üzere evden çıktı. Orada bir tehlike söz konusuysa ne olduğunu öğrenecek, neler olup bittiğini gidip kendisi görecekti. Evet, bir tehlike söz konusuydu. Tehlike olduğunu biliyordu. Bay Golyatkin, antrede paltosuyla galoşlarını çıkarırken düşünüyordu. Şimdi göreceğiz. Neler oluyormuş. Şimdi her şeyi öğreneceğiz. Nasıl hareket edeceğini böylece kararlaştıran kahramanımız üstüne başına çeki düzen verdi. Tam odaya giriyordu ki kapıda dün akşamki konuğu, dostu ve arkadaşıyla karşılaştı. Neredeyse burun buruna geldikleri halde küçük Bay Golyatkin sanki fark etmemişti büyük Bay Golyatkin'i. Küçük Bay Golyatkin çok ciddi ve çok telaşlı görünüyordu. Soluk soluğa bir yere yetişmeye çalışıyor gibiydi. Gören yüzünden kendisine önemli bir görev verildiğini hemen anlardı. Kahramanımız dün akşamki konuğunu kolundan tutup "Ah, siz miydiniz Yakov Petrovich?" dedi. Küçük Bay Golyatkin kolunu kurtarıp gitmeye çalışırken yüksek sesle "Sonra, sonra!" dedi. "Kusura bakmayın, söyleyeceğinizi sonra söylersiniz. Şimdi acelem var." "Yani şunu mu söylemek istiyorsunuz Yakov Petrovich?" "Neyi? Hadi ne söyleyecekseniz çabuk söyleyin." Bu arada Bay Golyatkin'in dün akşamki konuğu sanki istemeden kendini zorlayarak kulağını Bay Golyatkin'in düpedüz burnuna dayamıştı. Kahramanımız "Size şunu söylemek istiyorum Yakov Petrovich," dedi. "Bu davranışınızı, doğrusu hiç beklemediğim bu davranışınızı çok yadırgadım. Böyle bir şeyi beklemezdim sizden. Her şeyin bir usulü vardır efendim. Gidip amirimizin sekreterini görün. Sonra gerektiği gibi kalem müdürüne çıkın. Bir isteğiniz mi vardı?" "Siz, bilemiyorum Yakov Petrovich. Doğrusu çok şaşırttınız beni Yakov Petrovich. Ya gerçekten tanımadınız beni ya da doğuştan şakacı biri olduğunuz için şaka ediyorsunuz." Küçük Bay Golyatkin, Büyük Bay Golyatkin'i ancak şimdi tanımış gibi "Aa, siz miydiniz?" dedi. "Demek sizdiniz. Nasıl, gece iyi uyudunuz mu bari?" Küçük Bay Golyatkin hafiften gülümseyerek bu gülümseyişi hiç de öyle olması gerekmemesine karşın "Öyle ya, Büyük Bay Golyatkin'e minnettar olması gerekirdi." Son derece resmiydi. Bay Golyatkin'in gece iyi uyuduğuna kendi açısından çok sevindiğini söyledi. Sonra hafiften öne eğilerek olduğu yerde birkaç adım ileri geri gidip geldi, sağına soluna bakındı, sonra başını önüne eğdi, yandaki kapının kolunu tuttu, özel bir işi olduğunu fısıldayıp aceleyle bitişikteki odaya daldı. Bir anda gözden kayboldu. Kahramanımız olduğu yerde donup kalmıştı. "Şu işe bak," diye mırıldandı. "Vay canına! Demek burada işler iyi değil." Bay Golyatkin'e o anda nedense bedeninde karıncalar dolaşıyormuş gibi gelmişti. Masasının bulunduğu odaya girerken mırıldanmayı sürdürüyordu. "Ama önceden biliyordum zaten burada işlerin iyi olmadığını. Onun özel bir görevle işe alındığını biliyordum zaten. Dün akşam bu adamı birisinin kesinlikle özel bir görevde kullanmak üzere daireye aldığını söylemiştim zaten." Anton Antonovich Setochkin yanındaki masaya oturan Bay Golyatkin'e sordu. "Dünkü evrakları tamamladınız mı Yakov Petrovich? Yanınızdalar mı?" Bay Golyatkin şefine biraz da pek kendinde değilmiş gibi bakarak "Yanımdalar," diye mırıldandı. "Tamam, iyi. Andrei Filippovich iki kez sordu da onun için söylüyorum. Dikkat et, amirimiz istiyormuş." "Evet, hepsi tamam. İyi öyleyse. Biliyorsunuz Anton Antonovich, ben görevimi her zaman eksiksiz yaparım ve amirlerimin verdiği her görevi seve seve büyük bir dikkatle yerine getiririm." "Haklısınız efendim. Ama bununla ne söylemek istediğinizi doğrusu anlayabilmiş değilim efendim." "Hiçbir şey söylemek istediğim yok Anton Antonovich. Yalnızca şu kadarını belirtmekti amacım. Yani şunu söylemek istemiştim ki, bir lokma ekmek uğruna kötü niyetle kıskançlığın insana asla bir yararı olmaz." "Bağışlayın, ne demek istediğinizi anlayamadım. Yani kimden söz ediyorsunuz?" "Anlayacağınız Anton Antonovich, dosdoğru yoluna giden, sağa sola sapmayı kendine yakıştırmayan, izninizle bununla haklı olarak gurur da duyan bir insanım ben." "Evet, haklısınız efendim. Çok haklısınız. Hiç değilse ben öyle düşünüyorum. Size hak veriyorum. Ama size şunu da söylememe izin verin Yakov Petrovich. İyi bir toplum içinde birinin kişiliğinden kötü söz etmeniz pek uygun değildir. Söz gelimi, arkasından konuşma hadi neyse ama yüzüne karşı hiç olmaz. Çünkü kimin arkasından konuşulmaz ki? Ancak ne derseniz deyin dostum, Yüzüme karşı kimsenin benimle ilgili kötü şeyler söylemesine izin vermem. Bu saçları devlet hizmetinde ağarttım ben sevgili dostum. Bu yaşta kendime hakaret ettirmem.
Hayır efendim, beni yanlış anladınız Anton Antonoviç. Bakın Anton Antonoviç, sanırım siz yanlış anladınız beni. İzninizle Anton Antonoviç, size saygılarımla yalnızca şunu söyleyebilirim efendim.
Siz de beni bağışlayınız. Eski terbiye almış insanlarız bizler. Sizin gibi yeni usul terbiyeye alışabilmek bizim için çok geç artık. Bugüne kadar ana yurdumuza yeterince hizmet ettik sanırım. Bildiğiniz gibi dostum, 25. yıl üstün hizmet nişanım var.
Biliyorum Anton Antonoviç, hepsini biliyorum efendim. Maskeden söz ederken söylemek istediğim bu değildi Anton Antonoviç.
Maskeden mi? Yani yine korkarım bunu da başka anlama çekeceksiniz Anton Antonoviç. Her söylediğimi yanlış anlıyorsunuz. Benim anlatmak istediğim günümüzde yüzü maskeli olanların çoğaldığı ve maskenin arkasında kimin olduğunun anlaşılamadığıydı Anton Antonoviç.
Evet, size bir şey söyleyeyim mi? Bu o kadar zor bir şey değil. Kimi zaman kolay bile. Ama kimi zaman da öylesini bulmak için çok aramak gerekir.
Hayır, bakın Anton Antonoviç, ben kendimden söz ediyorum. Söz gelimi, ben ancak gerektiği zaman takarım maskeyi. Yani açıkça söyleyecek olursam, yalnızca maskeli balolarda ve eğlenceli toplantılarda takarım. Ayrıca üstü kapalı şöyle söyleyeyim. İnsanların karşısına her gün maskeli çıkmam efendim. Size bunu anlatmak istemiştim işte Anton Antonoviç.
Anton Antonoviç masasından kalktı. Amire sunmak üzere bir takım evrakları toplarken,
''Neyse, bırakalım şimdi bunları.'' dedi. ''Zamanım yok. Bana sorarsanız, sizin işinizin geciktirilmeden açıklığa kavuşturulması gerekiyor. O zaman kime kızmanız, kimi suçlamanız gerektiğini kendiniz de göreceksiniz. Ama ben rica ediyorum, bundan böyle beni kişisel ve görevime zararı dokunabilecek sorunlarınızdan, yakınmalarınızdan uzak tutun efendim.''
Bay Golyatkin'in yüzü bembeyaz olmuştu. Uzaklaşmakta olan Anton Antonoviç'in arkasından seslendi.
''Hayır Anton Antonoviç, öyle bir şey söylemek istemedim Anton Antonoviç.
Kahramanımız yalnız kalınca ne oluyoruz?'' diye geçirdiği içinden. ''Ne tuhaf rüzgarlar esiyor burada. Bu yeni durum ne anlama geliyor? Kahramanımız kendinde değilmiş, ne yapacağını bilemiyormuş gibi bu yeni sorunun yanıtını bulmaya çalışırken, bitişik odada bir gürültü oldu. Bir telaştır başladı. Kapı açıldı. Biraz önce bir iş için amirin odasına gitmiş olan Andrei Filipovic göründü. Soluk soluğaydı. Bay Golyatkin'e seslendi. Olayın ne olduğunu bilen Bay Golyatkin, Andrei Filipovic'i bekletmemek için hemen ayağa fırladı. Amirin istediği evrakları telaşla toparlamaya koyuldu. Evrakları götürecek olan Andrei Filipovic'in arkasından amirin odasına gitmeye hazırlanıyordu. O anda kapıda bekleyen Andrei Filipovic'in neredeyse koltuğunun altında birden yerden biter gibi küçük Bay Golyatkin belirdi. Odaya daldı, telaşla, işgüzar bir heyecanla ve mağrur ciddi bir tavırla koşup doğrudan böyle bir saldırıyı hiç beklemeyen Bay Golyatkin'in yanına geldi. Kahramanımızın arkadaşı alçak sesle ve telaşlı ''Evraklar Yakov Petrovic, evraklar!'' dedi. ''Amilemiz evrakları hazırlayıp hazırlamadığınızı soruyor.'' Andrei Filipovic sizi bekliyor.
Büyük Bay Golyatkin, o da alçak sesle ve telaşlı,
siz söylemeden de biliyorum beklediğini, dedi.
Hayır Yakov Petrovic, hayır, olay o değil. Asıl önemli olan o değil Yakov Petrovic. Sizi düşündüğüm için söylüyorum Yakov Petrovic, size destek olmak için.
Rica etsem, bu telaşınızın nedenini öğrenebilir miyim?
İzninizle, izninizle.
Sanırım onları saracaksınız Yakov Petrovic. Üçüncü sayfayı da araya koyacaksınız. Bir dakika izin verin Yakov Petrovic.
Evet ama önce siz izin verin.
Bakın burada mürekkep lekesi var. Fark ettiniz mi bu mürekkep lekesini?
O anda Andrei Filipovic ikinci kez seslendi Bay Golyatkin'e.
Şimdi Andrei Filipovic, hemen şimdi geliyorum. Bir dakika bayım. Rusça anlamıyor musunuz siz?
İyisi mi bıçağın ucuyla çıkaralım bu lekeyi Yakov Petrovic? İyisi mi siz bana bırakın Yakov Petrovic? Güvenin bana. Bıçağın ucuyla hemencecik hallederim.
Andrei Filipovic üçüncü kez seslendi Bay Golyatkin'e.
Peki ama leke nerede burada be canım? Leke falan yok burada.
Baksanıza kocaman bir leke var. İşte tam şurada ben gördüm. Bakın işte.
Bana izin verin yeter Yakov Petrovic. Bıçağın ucuyla hemen çıkarıveririm onu.
Sizi sevdiğim için Yakov Petrovic, size iyilik olsun diye bıçağın ucuyla çıkarıvereceğim.
Olup bitecek. Bu arada küçük Bay Golyatkin ansızın atılmış, amirin istediği evrakları büyük Bay Golyatkin'in elinden çabucak kapmış, kahramanımıza söylediği gibi ona yardım olsun diye bıçağın ucuyla mürekkep lekesini çıkaracağı yerde kağıtları rulo yapıp koltuğunun altına sıkıştırmış, soluğu hiçbir şeyin farkında olmayan Andrei Filipovic'in yanında almış, onunla birlikte direktörün çalışma odasına yollanmıştı. Büyük Bay Golyatkin elinde bıçak bir şey kazımaya hazırlanıyormuş gibi olduğu yerde öylece kala kalmıştı. Kahramanımız ne olup bittiğini anlayamamıştı bile. Henüz kendine gelebilmiş değildi. Bir şeyin kendisini çarptığını hissetmişti o kadar. Sonunda içinde sözcüklerle anlatılamaz büyük bir can sıkıntısıyla olduğu yerden koptu. Yolda bu işin sonunun iyi olması için Tanrı'ya yalvararak direktörün çalışma odasına doğru koşmaya başladı. Direktörün odasından bir önceki odada Andrei Filipovic ve adaşıyla burun buruna geldi. İkisi de amirin odasından çıkmışlardı. Bay Golyatkin kenara çekildi. Andrei Filipovic neşeli görünüyordu. Gülümseyerek bir şeyler söylüyordu. Büyük Golyatkin'in adaşı Andrei Filipovic'in arkası sıra saygılı bir biçimde kısa adımlar atarak dönüp sağına soluna bakınarak yürüyor, gülümsüyor, Andrei Filipovic'in kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Andrei Filipovic ise son derece hoşnut bir tavırla ona başını sallıyordu. Kahramanımız durumu hemen anlamıştı. Çalışması, daha sonra öğrendiği gibi, amirin beklediğinden çok daha iyi, tam zamanında ve süresinde hazırlanmıştı. Amir çalışmayı çok beğenmişti. Amirin küçük Bay Golyatkin'e teşekkür ettiği bile söyleniyordu. Sıcak bir tavırla teşekkürlerini bildirmişti ona. Dahası, bu başarısını unutmayacağını, zamanı gelince değerlendireceğini de söylemişti. Anlaşılacağı gibi, Bay Golyatkin'in ilk yaptığı protesto etmek, var gücüyle protesto etmek olmuştu. Neredeyse kendini bilmeden, yüzü bir ölünününki gibi bembeyaz, Andrei Filipovic'e koşacak olmuştu. Ne var ki, Andrei Filipovic, Bay Golyatkin'in kişisel bir konuda kendisiyle görüşmek istediğini öğrenince onu dinlemeyeceğini, kişisel konularla ilgilenecek zamanı olmadığını söylemişti. Onun görüşme isteğini Andrei Filipovic'in geri çevirmesindeki soğukluk ve kesinlik Bay Golyatkin'i şaşırtmıştı.
Öyleyse başka bir kanala başvururum. Anton Antonovich'le konuşayım. Bay Golyatkin'in şanssızlığı Anton Antonovich de yerinde değildi. Onun da bir yerlerde işi vardı. Düşünüyordu kahramanımız. Sanırım benimle konuşmak için bir yerlere gönderilmesini kendi istemiştir. Ne ihtiyar kurttur o. Bu durumda ben de doğrudan amirin karşısına çıkarım.
Bay Golyatkin yüzü bembeyaz, kafasının içi karmakarışık, neye karar vereceğini bilemez bir durumda sandalyesine oturdu. Durmadan düşünüyordu.
Hepsi bu kadar olsa yine iyi. Bunun arkasında çok daha karanlık bir şeylerin olduğu kesin. Önce anlamsız bir şey bu, sonra olacak şey değil. Sanki hayal gördüm ya da başka bir şey oldu. Yoksa gerçekte olabilecek şey değildi bu. Yoksa oraya giden ben miydim? Ve orada kendimi başka biri sandım. Olacak şey değildi çünkü.
Bay Golyatkin tam bunun olacak bir şey olmadığına dair kesin kararını vermişti ki, iki elinde, koltuğunun altında kağıtlarla küçük Bay Golyatkin daldı odaya. Yanından geçerken Andrei Filipovic'e gerekli bir şeyler söyledikten sonra birkaç memurla, bazılarıyla sevimli, bazılarıyla çok senli benli konuştuktan sonra boşa harcayacak zamanı yokmuş gibi odadan çıkmaya hazırlanıyordu ki, büyük Bay Golyatkin'in şansına tam kapıda durdu. 2-3 genç memurla konuşmaya başladı. Büyük Bay Golyatkin hemen onun yanına koştu. Küçük Bay Golyatkin onun yanına gelmekte olduğunu görünce büyük bir telaş içinde bir an önce nereye sıvışacağına karar vermek için bakınmaya başladı. Ama kahramanımız bu arada dün akşamki konuğunu kolundan yakalamıştı. 9. dereceden iki devlet görevlisinin çevresindeki memurlar kenara açıldılar. Ne olacağını beklemeye başladılar. 9. dereceden yaşlı devlet görevlisi odadakilerin ondan yana olmadığının farkındaydı. Ona bir komplo kurduklarını anlamıştı. Ama ne olursa olsun yine de kendini savunmaya kararlıydı. Küçük Bay Golyatkin, Büyük Bay Golyatkin'in yüzüne küstah bir tavırla bakarak ''Ne var?'' dedi. Büyük Bay Golyatkin güçlükle soluk alabiliyordu.
''Bilmiyorum dostum'' dedi. ''Bana karşı bu tuhaf davranışınızı nasıl yorumlayacağımı bilemiyorum.''
Küçük Bay Golyatkin çevresine bakındı. ''Şimdi komedi başlıyor işte'' der gibi yanlarındaki memurlara göz kırptı.
''Değerli dostum, bana karşı oynamaya çalıştığınız bu çirkin ve iğrenç oyun,
daha çok sizin nasıl bir insan olduğunuzu gösteriyor. Elbette, benim sözlerimden daha çok. Bu numaranıza pek güvenmeyin. Hiç de iyi bir numara değil.
Küçük Bay Golyatkin doğrudan Büyük Bay Golyatkin'in gözlerinin içine bakarak,
''Şimdi söyler misiniz bana Yakov Petrovic, gece rahat uyudunuz mu bari?'' diye sordu.
9. dereceden devlet görevlisi kendinde değilmiş gibi büyük bir öfkeyle,
''Ne dediğinizin farkında mısınız siz bayım?'' dedi. ''Umarım bu tavrınızı değiştirirsiniz.''
Küçük Bay Golyatkin yüzünü çok yakışıksız bir biçimde buruşturarak baktı Büyük Bay Golyatkin'e ve birden hiç beklenmedik bir biçimde okşuyormuş gibi onun oldukça tombul sağ yanağından bir kesme aldı.
''Tatlım benim.'' Kahramanımız birden kıpkırmızı kesildi. Büyük Bay Golyatkin'in arkadaşı, karşısındakinin zangır zangır titrediğini, öfkeden dili tutulmuş gibi, kendini bilmeden üzerine atılmaya hazırlandığını görünce hemen, son derece utanmaz bir tavırla uyardı onu. Yanaklarından iki kez daha kesme aldı. Genç memurları onun öfkeden donup kalmış duruşuyla neşelendirerek birkaç saniye daha eğlendi onunla. Büyük bir utanmazlık ve sıkılmazlıkla sonunda Büyük Bay Golyatkin'in iri göbeğini okşadı ve nihayet alayla gülümseyerek şöyle dedi.
''Bize sökmez bu numaralar Yakov Petrovic, sökmez. Aklın sıra numara yapıyorsun ha Yakov Petrovic.''
Kahramanımız son ataktan sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başladığında Küçük Bay Golyatkin, izleyicilerin bir süre gülümsemelerine izin verdikten sonra ansızın çok meşgulmüş gibi bir tavır takındı. Çok işi varmış, çok ciddiymiş gibi başını önüne eğdi, ezilip büzüldü, telaşla şöyle dedi.
''Amirimin verdiği görevi yapmak zorundayım.'' Kısa bacaklarıyla çifte atar gibi koştu ve bitişik odanın kapısında kayboldu. Kahramanımız gözlerine inanamıyordu. Hala kendine gelememişti. Sonunda toparladı kendini. Artık mahvolduğunu, bir anlamda her şeyin bittiğini, kendini rezil ettiğini, kişiliğini lekelediğini, yabancıların karşısında küçük düştüğünü, alay konusu olduğunu, daha dün akşam en önde gelen, en güvendiği dostu bildiği insanın onun gururuyla alçakça oynadığını, yapabileceği bir şeyin olmadığını düşünüyordu. Bay Golyatkin, düşmanının arkasından koştu. O anda, uğradığı hakaretin tanıklarını düşünecek durumda değildi. ''Hepsi birlik olmuşlar.'' diye geçiriyordu içinden. ''Hepsi birbirini destekliyor, biri ötekini kışkırtıyor.'' Kahramanımız 5-10 adım atmıştı ki bunun bir şeye yaramayacağını düşündü ve geri döndü. ''Bir şeye yaramayacak.'' diye geçirdiği içinden. ''Ezerler seni, sonra timsah gözyaşları dökerler arkandan.'' Bay Golyatkin aşırı öfkeli ve son derece enerjik bir kararlılıkla masasına kadar yürüdü, sandalyesine oturdu. ''Bir şeye yaramayacak.'' diye yineledi. Artık pasif bir savunma değildi söz konusu olan. Bir kararlılık, saldırganlık gelmişti üzerine. O anda Bay Golyatkin'i gören biri, onun yüzü kıpkırmızı bir şekilde, heyecandan kendini güçlükle tutarak mürekkep kalemini hokkaya daldırışını, öfkeyle yazmaya başlayışını görünce, hemen o anda bu işin bu kadarla kalmayacağını, böyle basit bir köylü kadın ağız dalaşıyla bitmeyeceğini düşünürdü. Kahramanımız ruhunun derinliklerinde bir karar vermiş, kalbinin derinliklerinde de bu kararı gerçekleştireceğine dair yemin etmiş gibiydi. Gerçekte nasıl hareket etmesi gerektiğini henüz tam olarak bilmiyordu. Daha doğrusu hiçbir şey bilmiyordu. Ama önemi yoktu.
''Evet sayın bayım, kendini başka biri olarak tanıtanların, utanmazların günümüzde yeri yoktur. Kendini başka biri olarak tanıtan utanmazların sonu iyi değildir bayım, dar ağacıdır.
Yalnızca Grishka Ortepyev, sap insanları başka biri olduğuna inandırabildi. O da kısa bir zaman için bayım.''
Bu son duruma karşın Bay Golyatkin bazı kimselerin maskesi düşene, bir takım gerçekler ortaya dökülene kadar beklemeye kararlıydı. Bunun için önce mesai saatinin bir an önce bitmesini beklemek gerekiyordu. O zamana kadar herhangi bir şey yapmayı düşünmüyordu. Sonra mesai bitiminde yalnızca bir önlem alacaktı. Ne yapması gerektiğine işte o zaman karar verecekti. Bu önlemden sonra o kendini beğenmişin boynuzlarını nasıl kıracağının, güçsüzlerin cesedini kemiren o yılanın kafasını nasıl ezeceğinin planını yapacaktı. Pushkin'in Mozart'la Salieri şiirinden bir alıntı. Bazılarının onu çamurlu çizmelerini sildiği pis bir bez parçası yerine koymasına izin vermeyecekti Bay Golyatkin. Buna razı olamazdı. Özellikle bu olayda. Uğradığı şu son hakaret olmasaydı, kahramanımız belki de tutardı kendini. Sesini çıkarmazdı, boynunu bükerdi, ters tepki göstermezdi. Hafiften biraz tartışırdı, biraz karşı koyardı. Kendisinin haklı olduğunu kanıtlamaya çalışırdı. Sonra biraz geri çekilirdi. Daha sonra belki biraz daha çekilirdi. Sonra bütünüyle eğerdi boynunu, kabul ederdi. Sonra karşı taraf üstünlüğünü tam olarak anladığında iyice yelkenleri suya indirirdi. Hatta uysallaşırdı. Hatta kim bilir, belki o zaman yepyeni bir dostluk doğardı. Güçlü, içten ve dün akşamkinden çok daha geniş anlamlı bir dostluk. Öyle ki bu dostluk iki kişinin birbirine aşırı benzemesi yüzünden ortaya çıkan tatsızlığı belki de yok edebilir, 9. dereceden iki devlet görevlisini çok mutlu eder, belki de 100 yıl dostça yaşarlardı ve benzeri ve benzeri. Nihayet şunu söyleyelim, Bay Golyatkin kendini ve haklarını savunduğu, böylece ortaya tatsız bir durumun çıkmasına neden olduğu için şimdi biraz pişmanlık duymaya bile başlamıştı. Şöyle geçiriyordu içinden. Biraz sakin olsaydı, şaka yaptığını söyleseydi, bağışlardım onu. Bunu yüksek sesle açıklasaydı, çok daha yürekten bağışlardım. Ama beni karşısında çizmelerini sildiği bir bez parçası, bir paçavra gibi görmesine izin vermem. Hiç kimsenin, özellikle bazı aşağılık insanların böyle bir şey yapmasına göz yumamam. Bir bez parçası, bir paçavra değilim ben. Hayır efendim, bir paçavra değilim. Sözün kısası, kararını vermişti kahramanımız. Evet efendim, suçlu olan sizsiniz. Kendisini savunmaya kararlıydı. Bütün gücüyle savunacaktı kendisini. Sonuna kadar savunacaktı. Öyle bir insandı işte. Kendisine hakaret edilmesine izin vermezdi. Hele bir paçavra yerine konulmasına hiç. Hem de bunu aşağılık birinin yapmasına. Ama tartışmayalım bunu, tartışmayalım. Eğer biri Bay Golyatkin'i bir paçavraya çevirmeye kalkışsa, söz gelimi böyle bir şey düşünecek olsa, kolayca, bir zorlukla karşılaşmadan, herhangi bir zarar görmeden yapabilirdi bunu. Kimi zaman böyle düşünüyordu Bay Golyatkin. Ve bir paçavra çıkıverirdi ortaya. Bay Golyatkin değil. Ama aşağılık, iğrenç bir paçavra olurdu bu. Ne var ki, sıradan bir paçavra değil. Gurur sahibi, ruhu ve duyguları olan bir paçavra. Ancak gururu da, heyecanları da sıradan olmayan, çamur dolu kıvrımlarında duyguları gizli bir paçavra. Saatler bitmek bilmiyordu. Sonunda 4'ü vurdu saat. Çok geçmeden herkes kalktı. Başkanın arkasından evine gitmek üzere kapıya yürüdü. Bay Golyatkin kalabalığa karıştı. Gözlerini 4 açmış, gereken kişiyi gözden kaçırmamaya çalışıyordu. Kahramanımız sonunda arkadaşının paltoları dağıtan görevlilerin yanına koştuğunu, sırasını beklerken her zamanki o iğrenç alışkanlığıyla görevlilerin çevresinde dönüp durduğunu gördü. Geç kalmaya gelmezdi. Bay Golyatkin de kalabalığı yarıp arkadaşlarından geri kalmamak için, paltosunu almak için acele etmeye başladı. Ne var ki, her zamanki alışkanlığıyla burada da görevlilere yakınlık gösterdiği, yılıştığı, onlara okşayıcı sözler söylediği, onlarla fısıldaştığı, gülüştüğü için önce Bay Golyatkin'in arkadaşının, dostunun paltosunu vermişlerdi. Küçük Bay Golyatkin paltosunu giydikten sonra açıktan açığa nispet yapar gibi gülümseyerek baktı Bay Golyatkin'e. Sonra ona özgü küstah tavrıyla çevresine bakındı. Çevresindekiler üzerinde olumlu bir izlenim bırakmak için olacak, her zaman olduğu gibi kısa adımlar atarak tıpış tıpış yürümeye başladı. Kısa adımlar atarak merdivenden inerken bazı memurlara bir şeyler söylüyor, bazılarıyla fısıldaşıyor, bazılarına yılışıyor, bazılarına gülücükler yolluyor, bazılarının elini sıkıyordu. Büyük Bay Golyatkin onu gözden kaçırmadığı için çok mutluydu. Sonunda en alt basamakta yetişti ona. Paltosunun yakasından tuttu. Küçük Bay Golyatkin şaşırdı. Telaşla çevresine bakındı. Alçak sesle çıkıştı Bay Golyatkin'e.
''Bu yaptığınızın anlamı nedir bayım?''
Kahramanımız, ''Sayın bayım'' dedi. ''Birazcık olsun soylu bir insansanız, sanırım dün akşamki dostluğumuzu anımsıyorsunuzdur.''
Ah evet, ne olmuş? Dün akşam iyi uyudunuz mu bari efendim?
Büyük Bay Golyatkin'in dili duyduğu öfkeden dolayı bir an tutuldu.
Evet, iyi uyudum. Ama size şunu söyleyeyim ki, sayın bayım, bu oynadığınız oyun artık kabak tadı vermeye başladı.
Kendini Bay Golyatkin diye tanıtan kişi sert bir tavırla,
bunu söyleyene bakın,
diye karşılık verdi. O anda gerçek Bay Golyatkin'in güçsüz elinden beklenmedik bir biçimde kurtardı yakasını. Kurtarır kurtarmaz da indi merdivenden, çevresine bakındı, bir payton görünce koştu ve hemen atladı paytona. Büyük Bay Golyatkin'in gözünden kayboldu. Umutsuzluğa kapılan, kendisini terk edilmiş hisseden 9. dereceden devlet görevlisi bakındı ama görünürlerde bir başka payton yoktu. Koşmayı denedi ama bacakları taşımıyordu onu. Yıkılmış, ağzı açık, bitmiş, çökmüş, bitkin bir durumda bir penerin direğine yaslandı. Yaya kaldırımının ortasında birkaç dakika öylece kaldı. Bay Golyatkin için her şey bitmişti sanki.